Ayrım 8.
Sipariş üzerine gönderilir. 3 ila 4 hafta içinde adresinize ulaşır. Ernest anlıyordu ki hiçbir mağazada bütün kitapları sergileyecek kadar yer yoktu. Çok önemli olanlarını bile. En azından başka yazarların kitapları söz konusu olduğunda anlayabiliyordu bunu. Ama kendi kitabının ölmek zorunda oluşu anlaşılabilir bir şey değildi elbette. 3 yıldır üzerinde çalıştığı o kitap, özene bezene kurduğu o cümleler, okurları elinden tutup usulca hayatın en karanlık alanlarına götürmede tutturduğu o zarafet dolu üslup ölemezdi. Ertesi yıl, bundan 10 yıl sonra, onun kitabına ihtiyaç duyacak bol miktarda dul erkek ve kadın olacaktı dünyada. Kaleme aldığı hakikatler o zaman da bugünkü kadar derin ve taze olacaklardı. Hüznünü üstünden atmaya çalışırken, değer ile kalıcılığı birbirine karıştırma. Bu yol nihilizme yol açar diye mırıldanıyordu Ernest. En iyi bildiği ilmihallere başvurdu. Her şey zamanla silinir diye hatırlattı kendini. Yaşantının tabiatıdır bu. Hiçbir şey daim olmaz. Daimilik bir yanılsamadır. Gün gelip güneş sisteminde paramparça olacaktır. Evet ya, böyle düşünmek rahatlatıyordu insanı. Hele bir de Sisyphos'u hatırlayınca daha da rahatladı Ernest. Kitabın silinip gidiyor mu? İyi, o zaman yenisini yaz. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Daha 15 dakika vardı ama dolmaya başlamıştı sandalyeler. Ernest en arkadaki sıraya çöküp notlarını gözden geçirdi. Ve geçen hafta Berkeley'de yaptığı söyleşiden sonra onları doğru sıraya koyup koymadığına baktı. İki sandalye ötesinde bir kadın oturuyordu, elinde bir fincan kahveyle. Bir şey dürttü Ernest'i. Başını kaldırıp baktı ve baktığı anda da kadının kendisini izlemekte olduğunu gördü. Kadına alıcı gözüyle baktığında ise hoşuna gitti gördükleri. İri gözlü, güzel bir kadın. 40 yaşlarında, uzun sarı saçlı. Kocaman sallantılı gümüş küpeler takmış, yılan biçimli gümüş bir kolyesi var. Siyah file çorap giymiş ve kırmızıya çalan portakal rengi angora kazığı. Amirane göğüslerini zapt etmek için canla başla uğraşıyor. O göğüsler. Ernest'in nabzı hızlanmaya başlamıştı. Derhal gözlerini almalıydı onlardan. Kadının bakışları ise ısrarlıydı. Ruth'u 6 yıl önce araba kazasında ölen karısını ender olarak düşünürdü Ernest. Ama karısının ona verdiği bir armağanı minnetle anardı. İlk günlerinde daha birbirlerini dokumayı ve birbirlerini sevmeyi bırakmadıkları dönemlerde bir gün Ruth kadınların en büyük sırrını ifşa etmişti ona. Erkekleri nasıl elde ettiklerini. Çok basit demişti. Dost doğru adamın gözlerinin içine bakmak ve bakışlarını fazladan birkaç saniye orada tutmak yeterli. Hepsi bu. Ruth'un sırrı doğru çıkmıştı. Birçok kez onu tavlamaya çalışan kadınları tespit etmişti Ernest. Bu kadında testi geçmişti işte. Ernest başını kaldırıp bir daha baktı. Hala bakıyordu kadın. Buna hiç kuşku yoktu. Bu kadın ona kancayı takmıştı. Hem de en elverişli zamandı. Şu anda hayatında bulunan kadınla ilişkisi hızla çözülmekteydi. Ve Ernest fena halde abazandı. Sevinç içinde karnını içeri çekip cesur bir bakışla karşılık verdi kadına. Doktorlar? Kadın ona doğru kaykılmış elini uzatıyordu. Ernest tuttu bu eli. Adım Nancy Vincent. Ernest'in elini beklenenden 2-3 saniye fazla tuttu avucunda. Ernest Lash. Ernest sesini ayarlamaya çalışıyordu. Hızla çarpıyordu kalbi. Seks kovalamacasına bayılırdı. Ama ilk aşamadan nefret ediyordu. Merasim, risk. Nancy Vincent tavrına gıpta etmişti doğrusu. Mutlak biçimde olaya hakim, mutlak biçimde kendinden emindi kadın. Ne mutlu böyle kadınlara diye geçirdiği içinden. Konuşmalarına gerek yok. Zarif açılış cümleleri kuracağım diye uğraşmalarına hiç gerek yok. Hadi içki içelim, dans edelim, konuşalım gibi saçma sapan davetlere de gerek yok. Tek yapmaları gereken güzelliklerini konuşturmak. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum dedi kadın. Mesele siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmeli miyim? Bilemezseniz çok üzülürüm. Ernest'in aklı karışmıştı. Tepeden tırnağa süzdü kadın. Bir yandan da gözlerinin göğüs bölgesinde fazla oyalanmasını önlemeye çalışıyordu. Galiba daha dikkatli ve daha uzun bakmam gerekiyor daha sonra. Gülümsedi ve giderek çoğalan dinleyicilere doğru anlamlı bir bakış attı. Az sonra gitmesi gerekecekti. Peki Nan Carlin desem size yardımı dokunur. Nan Carlin, Nan Carlin. Elbette. Ernest heyecanla omzunu sıktı onun. Ama kadının elindeki kahve bu sarsıntıyla çantasına ve eteğine döküldü. Yerinden fırlayıp peçete bulma umuduyla şapşal şapşal salonda dolaşan Ernest sonunda bir rulo kağıt havluyla geri döndü. Kadın eteğine dökülen kahveyi silerken Ernest de Nan Carlin'e ilişkin anıları arasında dolaşıyordu. 10 yıl önce ihtisasa yeni başladığında ilk hastalarından biri olmuştu bu kadın. Eğitim programının başında grup terapisi fanatiği olan Doktor Malloy vardı. Ve yani terapistlerin ilk yıl içinde grup terapisi yapmasına ısrarlıydı. Nan Carlin de o gruba katılanlardan biriydi işte. Gerçi çok yıl geçmişti üstünden ama hepsini büyük bir netlikle hatırlıyordu Ernest. O zamanlar bayağı şişmandı Nan. Şimdi onu tanıyamamasının nedeni de buydu zaten. Üstelik hep kendini değersiz gören, çok çekingen biri olarak kalmıştı aklında. Gözlerini Ernest'in üstüne dikmiş olan bu kendinden emin kadınla hiç alakası yoktu. Yanlış hatırlamıyorsa evliliği dağılmak üzereydi o zamanlar. Evet evet, kocası çok şişmanladığı için onu terk edeceğini açıkça söylemişti. Evlilik yeminine uymamakla suçlamıştı kadını. Mahsus kendini çirkinleştirerek kocasının onurunu iki paralık ettiğini ve kocasına karşı geldiğini öne sürüyordu. Doğru mu hatırlıyorum diye karşılık verdi Ernest. Hatırladığım kadarıyla grupta çok çekingendin sen. Ağzından tek bir söz çıkması ne kadar uzun sürerdi. Sonra nasıl değiştiğini hatırlıyorum. Gruptaki erkeklerden birine nasıl öfkelenmiştin. Soldu galiba. Sakalının arkasına saklanarak grubu topa tutmakla suçlamıştın onu. Haklı nedenlerin de vardı doğrusu. Ernest şov yapıyordu. İnanılmaz bir hafızası vardı. Yıllar sonra bile bireysel seanslarda olsun, grup psikoterapisi seanslarında olsun, geçen her şeyi neredeyse tümüyle hatırlardı. Nan bir tebessümle başını hararetli hararetli sallayarak doğruladı. O grubu ben de hatırlıyorum. J, Mort, B, Germana, Irina, Claudia. Doğu kıyısına taşınmadan önce ancak 2-3 ay katılabilmiştim o gruba. Ama galiba hayatımı kurtardı benim. O evlilik beni mahvediyordu. Şimdi daha iyi durumda olduğunu öğrenmek ne kadar güzel. Üstelik o grubun bunda payı olduğunu öğrenmek. Nan harika görünüyorsun. Gerçekten 10 yıl geçmiş olabilir mi? Gerçekten. Ve bak terapistin sana yağ çekiyor falan da değil. Yağ çekmek senin en sık kullandığın laflardan biriydi değil mi? Yine şov yapıyordu. Çok daha kendinden emin, daha genç, daha çekici görünüyorsun. Sen de öyle hissediyor musun kendini? Başıyla onu doğrulayan Nan, Ernest'in elini tutarak konuşuyordu. Çok iyiyim şimdi, yalnız yaşıyorum, sağlığım yerimde. Ve zayıfladım. Hatırlıyorum, hep kilolarımla boğuşuyorum. Savaşı kazandım. Gerçekten bambaşka bir kadın oldum. Nasıl yaptın bunu? Ben de senin yöntemini uygulasam diyorum. Ernest göbeğini tutup parmakları arasında sıktı. Senin ihtiyacın yok. Erkekler şanslı bu konuda. Fazla kiloları iyi taşıyorlar. Hatta bu sayede güçlü kuvvetli sayılarak ödüllendiriliyorlar. Yöntemime gelince ille de öğrenmek istiyorsan bir doktorun yardımıyla oldu. İşte bu haber cesaretini kırmıştı Ernest. Bunca zamandır terapi mi görüyordun yani? Hayır, sana daima sadık kaldım. Benim ilk ve son deli doktorumsun. Şaka yolla eline vurdu Ernest. Ben doktor olan bir doktordan bahsediyorum. Bana yepyeni bir burun yapan ve sihirli liposuction değneğiyle göbeğime dokunuveren bir plastik cerrahtan. Salon dolmuştu. Ernest takdim konuşmasına kulak kabarttı. Konuşma mutat olduğu üzere ve şimdi de huzurlarınızda Doktor Ernest Lash sözleriyle sona ermekteydi. Yerinden kalkarken kadına doğru uzanan Ernest, onun omzundan tutarak fısıldadı. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Sonra yine konuşalım. Kürsüye yürürken hafiften başı dönüyordu. Çok güzeldi Nan. İnsanı serseme çeviriyordu. Üstelik onun olması içten bile değildi. Hiçbir kadın bu kadar hazır görünmemişti gözüne. Mesele en yakın yatağı bulmaya kalmıştı artık. Ya da divanı. Divan. Evet, tam olarak öyle. Ve sorun da burada zaten diye hatırlattı kendi kendine Ernest. Aradan 10 yıl geçmiş olsun ya da olmasın, o hala Ernest'in hastası. Ve aralarındaki ilişki yasağı hala geçerli. Yasak bölgede o kadın. Yo, artık değil, hastamdı diye düşündü Ernest. Birkaç hafta süren bir terapi grubunun 8 üyesinden biriydi. Grup terapisine başlamadan yapılan ön görüşme dışında onunla birebir bir ilişkim olduğunu hatırlamıyorum. Ne fark eder ki? Hasta hastadır. Sonsuza dek mi? 10 yıl sonra da mı? Hastalar er geç mezun olup tam anlamıyla birer yetişkin olmaya adım atarlar. Yetişkinliğin geçirdiği bütün ayrıcalıklara da sahip olurlar. Ernest iç monoloğundan sıyrılıp salondaki dinleyicilere yöneltti dikkatini. Neden? Hanımlar beyler, neden sevdiklerimizi kaybetmemizle ilgili bir kitap yazdım ben? Bu kitap evinin sevdiklerimizi kaybetme veya genel olarak kaybetme olgusuyla ilgili kitaplara ayrılmış raflarına bakınız. Tıka basa dolu olduklarını göreceksiniz. Öyleyse neden bir kitapta? Konuşurken bile devam ediyordu içindeki tartışma. Kendini hiç bu kadar iyi hissetmediğini söylüyor. Bir psikiyatri hastası değil o. 9 yıldır terapi görmemiş. Mükemmel. Niye olmazmış? Allah aşkına, kendi rızasıyla ilişkiye girecek iki yetişkin. Yakınlarımızın kalbiyle yaşadığımız acı psikolojik bir bozukluk olarak apayrı bir yer işgal etmektedir. Her şeyden önce evrensel bir durumdur. Bizim yaşımızda olup da Ernest gülümseyerek dinleyiciler arasında birçok kimseyle göz teması kuruyordu. İyi becerirdi bu. Nan'ın en arka sırada oturup başıyla sözlerini doğruladığını ve gülümsediğini gördü. Nan'ın hemen yanında sert görünümlü, çekici bir kadın oturuyordu. Kısa kesilmiş kıvırcık saçları vardı ve büyük bir dikkatle Ernest'i inceliyordu. Bu öteki kadın da mı ona iş koymaktaydı acaba? Bir an bakışlarını yakaladı. Kadın hemen gözlerini kaçırdı. Bizim yaşımızda olup da diye devam etti Ernest. Bir yakınını kaybetmenin acısını yaşamayacak kimse yoktur. Evrensel nitelik taşıyan yegane psikolojik sorundur bu. Hayır, sorun da burada işte diye hatırlattı kendini Ernest. Nan ve ben kendi rızasıyla ilişkiye girecek iki yetişkin değiliz. Ben onun hakkında çok fazla şey biliyorum. Bana kendini çok fazla açmış olduğu için başka kimseyle kuramayacağı bir bağ var benimle arasında. O daha bir yeni yetmekken babasının öldüğünü biliyorum. Onun gözünde baba rolünü ben doldurdum. Onunla cinsel ilişkiye girmem ona ihanet olur. Birçok kimse fark etmiştir. Tıp öğrencilerine bir yakınının kaybından doğan acı konusunda ders vermek, diğer psikiyatrik sendromlar hakkında ders vermekten daha kolaydır. Tıp öğrencileri anlarlar bunu. Bütün psikiyatrik durumlar içinde diğer tıbbi rahatsızlıklara, mesela enfeksiyon hastalıklarına ya da fiziksel travmaya en çok benzeyeni budur. Başka hiçbir psikiyatrik bozuklukta böylesine kesin bir başlangıç, kesin biçimde teşhis edilebilen belirgin bir neden, iyi kötü öngörülebilen bir seyir, süresi belli, etkili bir tedavi ve kesin biçimde tanımlanabilen belirgin bir bitim noktası görülemez. Hayır diye kendi kendisiyle tartışıyor Ernest. 10 yıl sonra iş değişir. Bir zamanlar beni babasının yerine koymuş olabilir. O zamandı. Şimdi zeki, duyarlı bir erkek olarak görüyor beni. Şuna baksana, ağzımdan çıkan sözleri yutuyor. İnanılmaz bir çekim duyuyor bana. Bunu kabul etmek zorundayım. Ben duyarlıyım, derinim. Onun yaşında, yok canım hangi yaşta olursa olsun, bekar kadınların karşısına her gün benim gibi erkekler çıkmıyor ya. Ancak hanımlar ve beyler, tıp öğrencilerinin ya da hekimlerin yahut da psikoterapistlerin sevdiklerini kaybetmiş kişiler için basit ve dolambaçsız bir teşhis ile tedavi arayışında olması bu olguyu basit ve dolambaçsız kılmıyor. Yakınını kaybetmiş kişilerin acısını tıbbi hastalık modelini kullanarak anlamaya çalışmak kesinlikle en insani olan yanımızı göz ardı etmek demektir. Sevdiğimiz birinin kaybı bakteri istilasına benzemez. Fiziksel travmaya da benzemez. Psişik acı, somatik işlev bozukluğuna benzer bir şey değildir. Zihin ayrıdır, beden ayrı. Böyle bir durumda yaşadığımız ızdırabın miktarı ile niteliğini belirleyen travmanın niteliği değil veya yalnızca o değil, travmanın anlamıdır. Anlam ise tam da bedenle ruh arasındaki farkı oluşturur. Ernest kıvamını bulmuştu. Dinleyicinin dikkatini çekebildiğinden emin olmak için karşısındaki yüzleri inceledi. Unutma diyordu bir yandan da kendi kendine. Erkeklerle daha önceden yaşadıkları yüzünden boşanmaktan nasıl da korkuyordu. Unutma. Erkekler cinsel olarak ondan istifade etmiş. Alacaklarını alınca da çekip gitmişlerdi. Kendini nasıl bomboş hissediyordu, hatırlıyor musun? Bu gece onunla birlikte eve gidersem ben de onların yaptığını yapmış olacağım. Ondan yararlanan bir sürü erkekten bir tanesi olacağım yalnızca. Anlamın önemini daha iyi göstermek için kendi araştırmalarımdan bir örnek vereyim size. Şöyle bir bilmeceyi ele alalım. Her ikisi de 40 yıl evliliğin ardından yakın zamanlarda dul kalmış iki kadın düşünün. Bu dullardan biri büyük acılar çektikten sonra zamanla kendini toplamış ve dönem dönem sükun bulmaya başarmış. Hatta seyrek de olsa hayatında çok neşeli zamanlar oluyor. Ötekinin durumu ise daha kötü. Kaybının üstünden bir yıl geçtiği halde derin bir depresyon batağından çıkamıyor. Bazı zamanlar intihar düşünüyor ve sürekli psikiyatrik yardıma ihtiyacı var. Bu ikisi arasındaki farkı nasıl açıklarız? Bu bir bilmece. Bakın size bir ipucu vereyim. Her ne kadar bu iki kadın birçok bakımdan birbirlerine benzeseler de çok önemli bir konuda büyük farklılık gösteriyorlar. Evliliklerinin niteliği. Birinin çalkantılı, tartışmalı bir evlilik ilişkisi olmuş. Diğerinin ise sevgiye ve karşılıklı saygıya dayalı, giderek gelişen bir ilişkisi. Şimdi size soracağım soru şu. Hangi evlilik hangi kadına ait? Ernest dinleyicilerden cevap beklerken yine Nen'in bakışlarını yakaladı ve şöyle düşündü. Kendini bomboş hissedeceğini nereden biliyorum? Ya da kullanılmış hissedeceğini? Ya bana minnettar kalacaksa? Belki ilişkimiz bir yerlere gider. Belki onun canı da benim kadar seks istiyordur. Vazifeden başka hiçbir şey düşünmeyeceğim yani. Günün 24 saati ruh doktoru olmak zorunda mıyım? Her bir davranışını, her ilişkinin nüansları üzerinde bu kadar kafa yorarsam asla kimseyle yatamayacağım. Kadınlar, kocaman memeler, yatmak, iğrençsin Ernest, dedi kendi kendine. Yapacak başka işin yok mudur senin? Üzerinde düşüneceğin başka nezih konular yok mudur? Evet, tamamen öyle, dedi Ernest. Üçüncü sırada oturan bir kadın medeni cesaret göstererek sorusunu cevaplamıştı. Haklısınız. Kendini toparlayamayan kadın çatışmalı bir ilişkisi olan kadındır. Gayet iyi. Bahse girerim kitabımı okudunuz veya zaten okumaya ihtiyacınız yok. Dinleyiciden hayranlık dolu tebessümler geldi. Ernest tebessümleri büyük bir açlıkla içine çekip sözüne devam etti. Oysa ilk anda tam tersi akla gelirdi, değil mi? 40 yıl boyunca son derece doyurucu, sevgi dolu bir ilişki yaşamış olan dulun daha zor toparlanması beklenirdi. Ne de olsa asıl büyük kaybı yaşayan o, değil mi? Yine de belirtmiş olduğunuz gibi genellikle tam tersi görülüyor. Bunun birkaç açıklaması var. Bence burada kilit kavram pişmanlık. 40 yılını yanlış adamla evli kalarak geçirdiğini benliğinin derinliklerinde hisseden dulun yaşayacağı ızdırabı düşünün. Sonuçta o kocası için ya da sadece kocası için acı çekmeyecektir. Kendi hayatı için de matemdedir. Ernest diye kendi kendini ikaz etti. Dünyada milyonlarca insan, milyarlarca kadın var. Herhalde bu akşam dinleyiciler arasında da seninle iş tutmaya can atacak bir düzine kadın vardır. Yiyorsa onlara yanaşsana. Hastalarından uzak dur, o kadar. Hastalardan uzaktır. Ama o hastam değil ki, özgür bir kadın. Seni gerçekçi bir gözle görmedi. Şimdi öyle göremez. Sen ona yardım ettin. O sana güvendi. Çok güçlü bir aktarım vardı. Şimdi bundan yararlanmaya çalışıyorsun. 10 yıl. Aktarım ölümsüz müdür? Nerede yazıyor bu? Şuna bir bak. Muhteşem bir kadın. Sana tapıyor. Ne zaman böyle bir kadın bir kalabalığın içinde seni buldu da sana böyle iş koydu? Kendine bir bak. Şu göbeğine bir bak. Birkaç kilo daha alırsan o çukurunu çözemeyeceksin. Kanıt mı istiyorsun? Al sana kanıt. Ernest'in dikkati öyle bölünmüştü ki kendini sersemlemiş hissetmeye başladı. Tanıdık bir bölünmeydi bu. Bir yandan hastaları, öğrencileri, çevresi için duyduğu samimi bir kaygı ve tabii gerçek varoluş sorunları konusunda duyduğu samimi kaygı da. Olgunlaşma, pişmanlık, hayat, ölüm, anlamlılık, öte yandan kendi gölgesi, bencillik ve dünyevi arzular. Ah nasıl da yardımcı olmuştu hastalarının kendi gölgelerini ıslah etmesine, o gölgenin gücünü kullanmayı öğrenmesine. Kudret, yaşama enerjisi, yaratıcı dürtüler, iyi bilirdi bütün o sözleri. Nietzsche'nin sözünü de bilirdi. En güçlü ağaçlar en derinlere kök salmak zorundadır. Karanlığa, kötülüğe kadar uzanmak zorundadırlar. Ama bu güzel sözler pek bir şey ifade etmiyordu onun için. Ernest kendi karanlık yanından nefret ediyordu. O yanın benliğine hakim olmasından nefret ediyordu. Onun esiri olmaktan, hayvani içgüdüleri tarafından yönlendirilmekten, en ilkel programlamaların kölesi olmaktan nefret ediyordu. Ve bugün bunun kusursuz bir örneği vardı işte. Köpek gibi havayı koklayıp, horoz gibi kabarması, baştan çıkarma ve fethetme yönündeki ilkel dürtüleri. Tarihin şafağından kalma fosiller değilse neydi bunlar? Ya şu memeleri olan tutkusu, onları mıncıklayıp emme arzusu, içler acısı, bebekliğin kalıntısı. Ernest elini yumruk yaparak tırnaklarını avucuna geçirdi. Var gücüyle dikkatini topla. 100 kişi toplandı burada. Onlara vereceğinin en iyisini ver. Çatışma dolu evlilik ilişkileri hakkında bir şey daha. Ölüm zaman içinde dondurur bunu. Sonsuza dek çatışmalı, sonsuza dek tamamlanmamış, tatmin bulamamış kalırlar. Bunun yaratacağı suçluluk duygusunu düşünün. Eşini kaybetmiş kişinin kendi kendine kaç kere ah keşke diyeceğini düşünün. Bence ani bir ölümle, mesela trafik kazasında yakını kaybetmiş olmanın insana bu kadar zor gelmesinin nedeni de bu. Böyle durumlarda karı koca vedalaşacak zaman bulamamış oluyor. Hazırlık yapmaya zaman olmuyor. Çok fazla bitmemiş iş kalıyor geride. Çok fazla çözülmemiş çatışma kalıyor. Ernest iyice açılmıştı. İzleyiciler de dikkat kesilmiş, sessizce dinliyordu. Artık nene bakmıyordu Ernest. Sorulara geçmeden önce son bir noktaya değinmek istiyorum. Zihin sağlığıyla ilgili mesleklerdeki uzmanların kişinin eşini kaybetmesi sürecini nasıl değerlendirdiğini düşünün bir. Yas tutma sürecini başarıyla tamamlamak ne demektir? Yas dönemi ne kadar sürer? 1 yıl, 2 yıl. Sağduyaya dayalı anlayışa göre yas tutma süreci eşini kaybeden kişinin ölen eşten kopmayı başarıp hayattaki işlevlerini tekrar yerine getirmeye başlamasıyla sona erer. Oysa daha karmaşık bir süreçtir bu. Çok daha karmaşık. Araştırmamda ortaya çıkan en ilginç bulgulardan birine göre eşini kaybedenlerin azımsanmayacak bir bölümü, belki bir %25 kadarı yas tutma sona erdiğinde hayata kaldıkları yerden devam etmiyor ya da önceki işlevsellik düzeylerine geri dönmüyorlar. Yas sona erdiğinde kişisel olarak çok daha olgunlaşmış oldukları bir noktada bulunuyorlar. Ernest konuşmanın bu kısmını seviyordu. Dinleyiciler de hep çok anlamlı bulurlardı burayı. Kişisel olgunlaşma kusursuz bir terim olmadı aslında. Buna tam olarak ne demek lazım bilemiyorum. Belki varoluş bilincinin yükselmesi daha iyi olur. Bildiğim kadarıyla dul kalan kadınların ve daha seyrek olmakla birlikte erkeklerin belli bir kısmı hayata daha farklı bir tarzda yaklaşmayı öğreniyor. Hayatın ne kadar değerli bir şey olduğunu daha iyi kavruyor. Ve yeni öncelikler belirliyorlar. Bunun en iyi nasıl açıklayabiliriz? Denebilir ki fuzuli şeyler fuzuli olarak görmeyi öğreniyorlar. Yapmak istemedikleri şeylere hayır demeyi, hayatlarını anlamlı şeylere adamayı öğreniyorlar. Yakın arkadaşların ve ailenin sevgisine mesela. Öğrendikleri bir başka şey de kendi yaratıcı kaynaklarını kullanmak. Mevsim değişiminin çevrelerini saran doğal güzelliklerin farkına ve tadına varmak. Belki de en önemlisi kendilerinin de ölümlü olduğunu çok kesin bir şekilde kavruyor ve sonuç olarak da hayatı gelecekteki bir anı ertelemek yerine şimdiki zamanı yaşamayı öğreniyorlar. Hafta sonunu, yaz tatilini, emekliliği, bütün bunları kitabımda çok daha etraflı bir biçimde anlatıyorum. Ve bu varoluş bilincinin nedenleriyle onu hazırlayan koşullar üzerine spekülasyonlarda bulunuyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Ernest kendini anlatma fırsatı sağlayan sorulardan hoşlanırdı. Bu kitap üzerinde ne kadar çalıştınız? Anlattığınız öyküler gerçek mi? Gerçekse gizlilik ilkesini nasıl korudunuz? Bir sonraki kitabınız ne olacak? Yakınını kaybedenlere terapinin ne kadar faydası olur? Terapiyle ilgili sorular daima bir yakınını daha yeni kaybetmiş olan birileri tarafından sorulur ve Ernest böyle soruları dikkatle cevaplamaya büyük özen gösterirdi. O yüzden bir yakınlık kaybetme olgusunun sınırları belli bir deneyim olduğu. Yani bu durumdaki çoğu kişinin terapi olsa da olmasa da eninde sonunda iyileşeceğini anlattı. Ayrıca yakınını kaybetmiş ortalama kişiler açısından terapi görmüş olanların bir yılın sonunda terapi görmeyenlerden daha iyi bir durumda olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti. Ama bundan terapinin hiçbir işe yaramadığı şeklinde bir sonuç çıkmaması için terapinin ilk yılın daha az sancılı bir şekilde atlatılmasına yardımcı olduğunu, yoğun bir suçluluk duygusu ya da öfke yaşayan kişilere yararı olduğu konusunda ise tartışılmaz bulgular elde edildiğini eklemeyi unutmadı. Hep rutin ve nazik sorular gelmişti. Palo Alto dinleyicisinden de bunu beklerdi zaten. Berkeley'deki kalabalığın kavgacı, irkiltici sorularına benzemiyordu hiç. Ernest saatine bakıp sözünün bittiğine dair bir işaret verdi salon görevlisine. Sonra notlarını koyduğu dosyayı kapattı ve oturdu. Kitabevi sahibinin yaptığı resmi teşekkür konuşmasından sonra sıkı bir alkış yağmuru patladı. Kitap satın almak isteyenler Ernest'in çevresine üşüştü. Her kitabı imzalarken zarif bir tebessüm beliriyordu Ernest'in dudaklarında. Belki sadece hayal kurmaktaydı ama sanki birkaç çekici kadın ona ilgiyle bakıyor ve gözlerini fazladan birkaç saniye onun üstünde tutuyor gibi gelmişti. Ernest bunlara karşılık vermedi tabii. Nan Carlin onu bekliyordu. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Sonunda özgürdü işte. Nan'ın yanına gidebilirdi. Acaba nasıl yapmalıydı? Kitap evindeki kafeteryada bir cappuccino. Daha az umumi bir yer mi seçmeli? Yahut belki de kitap evinde birkaç dakikalık bir sohbetten sonra bütün o kahrolası meseleyi unutmalıydı. Ne yapmalı? Ernest'in kalbi çarpmaya başlamıştı yine. Salona bakındı. Neredeydi bu kadın? Ernest çantasını kapattığı gibi yerinden fırladı. Bütün kitap evini aradı. Nan'den eser yoktu. Başını toplantı salonunun kapısından içeri uzatıp son bir kez baktı. Kimseler yoktu içeride. Demin Nen'in oturduğu sandalyede sessizce oturan kadından başka. Sert görünümlü, ince yapılı, kısa kesilmiş kıvırcık siyah saçları olan kadındı bu. İnsanın içine işleyen kızgın bakışları vardı. Buna rağmen bir kez daha onun bakışlarını yakalamaya çalıştı Ernest. Kadın yine gözlerini kaçırdı. 4. Bir hastanın son dakikada randevusunu iptal etmesi sayesinde Dr. Marshall Strider, Ernest Lash'le yapacağı haftalık gözetim görüşmesinden önce boş vakit bulmuştu. Randevunun iptal edilmesiyle ilgili olarak karışık duygular taşıyordu. Hastanın bu kadar derin bir direnç göstermesi canını sıkmaktaydı. İş seyahati gibi zayıf bir mazereti bir an bile yememiş ama yine de boş vakte kavuştuğuna sevinmişti. Para açısından değişen bir şey yoktu nasıl olsa. Mazereti ne olursa olsun bu bir saat yazacaktı hastanın faturasına. Telefonlara cevap verip yazışmalarını tamamladıktan sonra Marshall küçük balkonuna çıkarak pencere pervazının dışında ahşap bir rafa oturtulmuş olan 4 adet bonsaisini suladı. Mucizevi denecek kadar narin kökleri dışarıda olan bir kar gülü. Çok titiz bir bahçıvan bir kayanın üstünde büyüyecek şekilde dikmişti bu bitkiyi. Ve 4 yıl sonra da kayayı büyük bir titizlikle kırarak ayırmıştı. Yaprakları beşer iğneli boğum boğum bir çam. En az 60 yıllık 9 ağaçlık bir akça ağaç korucu ve bir ardıç.